وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla incir ve zeytine andolsun Sina dağına ve şu emin beldeye güvenilir şehre Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Murdat 1403, Hicri Kameri 27 Muharrem 1446 ve Miladi Takvimle 2 Ağustos 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver sunacağım haber bülteni. Haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol ve İslami Düşünce isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Müzik İslam İnkılabı rehberi Şehit Heniye'nin cenaze namazını ikame etti. İran'dan ulusal güvenliğini savunmada gerekli her türlü tedbiri alma kararlılığına vurgu yapıldı. Bakri, İran milli güvenliğini saldırganlara karşı savunmaya kararlıdır. İran'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplanma çağrısı yapıldı. Güney Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyine 60 füze fırlatıldı. Ve Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri direniş komutanlarına düzenlenen suikasta verilecek yanıt kesin dedi. Şimdi haberler. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hamas siyasi büro başkanı Şehit İsmail Heniye'nin cenaze namazını ikame etti. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'a gelen ve Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye'nin cenaze namazını ikame etti. Ayetullah Hamenei cenaze namazı kıldıktan sonra Şehit Heniye'ye veda etti. İran Dışişleri Bakanı, Bakan Vekili, İran İslam Cumhuriyeti'nin saldırganlara karşı ulusal güvenliğini ve egemenliğini savunmak için gerekli her türlü tedbiri almaya kararlı olduğunu söyledi. Ali Bakri Keni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Dönüşümlü Başkanının yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterine hitaben ayrı ayrı gönderdiği mektuplarda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Heniye'ye düzenlenen suikasta Siyonist rejimin terörist ve saldırgan eyleminin kınanmasını ve ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin özel toplantısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının acil toplantısı yapılması yönünde çağrılarda bulundu. Bakri kendi söz konusu mektuplarda Siyonist rejimin gerçekleştirdiği terör ve saldırı eyleminin en güçlü şekilde kınandığını ve bu eylemin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler tüzüğünün İran'ın egemenliğinin ve ulusal güvenliğinin açık bir ihlali olduğunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendirildiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakan Vekili, İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejime karşılık verme ve kararlı bir şekilde cezalandırma konusundaki doğal ve meşru hakkını kullanacağını söyledi. İran'ın haberine göre Ali Bakri Keni dün Perşembe günü Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Badr bin Hamad el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine bu ülkenin kraliyet heyetinin katılımını takdir ederek Siyonist rejim tüm kırmızı çizgileri aşıp Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Heniye'ye bariz bir terör saldırısı sonucu şehit ederek ve İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini ihlal ederek bölgesel istikrarı ve güvenliği tehlikeye atmış durumda ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakan Vekili, bariz terör suçu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğinin ihlali konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını acil toplantıya çağırdı. Seyyid Badr bin Hamad el-Busaidi ayrıca Siyonist rejimin Hamasi hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Heniye'ye suikast düzenlemesini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne karşı eylemini de kınayarak İsmail Heniye bölgedeki saldırı ve işgale karşı direniş ekseninin başında yer aldı ve Gazze'deki Siyonist soykırımının durdurulması için yoğun çaba harcadı dedi. Umman Krallığı Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin Filistin işgaline ve Gazze şeridindeki cinayetlere son vermesi gerektiğini vurgulayarak, Umman'ın İran Dışişleri Bakan Vekilinin İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı düzenleme teklifini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Vekili Şehit İsmail Heniye suikastını kınamak ve sahte Siyonist rejimin terörist saldırganlığına karşı koymak için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil bir toplantı yapmasının gerekliliğini vurguladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bakir İkeni, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde işgalci Siyonist rejimin Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast eylemiyle ilgili Siyonist rejim onu şehit ederek İslam milletine, bölge ülkelerine, Filistin milletine ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suç işlemiş olduğu ifadesini kullandı. Bakır, Siyonist rejimin bu suç eylemiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini ve uluslararası bölgesel barış ve güvenliği ihlal ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakan Vekili, Filistinli mücadeleci liderin şehadetine ve İran'ın milli güvenliğinin ihlal edilmesine İslam ülkelerinin tepki vermesi gerektiğine dikkat çekerek, işgalci İsrail rejiminin alçak eylemini kınamak ve sahte Siyonist rejimin terör saldırısına bir an önce karşı koymak için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları düzeyinde acil bir toplantı yapması gerekmektedir diye ekledi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da Haniye'nin Tahran'daki şehadeti nedeniyle taziyelerini ileterek Siyonist rejimin suç eylemlerini kınayan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısını memnuniyetle karşıladı ve Siyonist rejim suç eylemlerini gerçekleştirmede sınır tanımıyor ifadesine vurgu yaptı. Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani, Şehit Haniye'yi İslam dünyasında yeri doldurulamaz bir şahsiyet olarak değerlendirdi ve İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast eylemini kınadı. Haber kaynakları Güney Lübnan'dan işgal altındaki Filistin kuzeyine büyük bir füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. El Alemin haberine göre Siyonist Ordu Radyosu Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuat Şükür'e düzenlenen suikasttan bu yana ilk kez işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Batı Celile'nin onlarca füze tarafından hedef alındığını duyurdu. İbranice yayın yapan kaynaklar Perşembe gecesi Güney Lübnan'dan Batı Celile'ye onlarca füze atıldığını ve Batı Celile'nin 7 bölgesinde alarm sirenlerinin çalındığını bildirdi. Siyonist Ordu, Siyonist Radyo ve Televizyon Merkezi, İsrail'in kuzeyinde 48 saatlik göreceli sakinliğinin ardından Hizbullah'ın onlarca roket ateşlediğini, bunlardan 15'inin düşürüldüğünü bildirdi. Siyonist rejimin bazı haber kaynakları, Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'e atılan füze sayısının 60 olduğunu duyurdu. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri direniş komutanlarına yönelik suikasta verilecek cevabın kesin olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti ve Lübnan'ın Siyonistlerin suçları karşısında sessiz kalmayacağını vurguladı. M Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit Hasan Nasrullah, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuat Şükür'ün şehadeti nedeniyle taziyelerini ileterek, Lübnan İslami direnişi Hamas'ın ortağıdır ve kesin bir zafer elde etmek için İsrail işgaline karşı durmaya devam edecektir açıklamasında bulundu. Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri Beyrut'un Dahiya bölgesinde yaşanan olaylara değinerek şunlar söyledi. Bu operasyon bir saldırıdır ve yaşananlar Lübnan'a karşı Siyonist-Amerikan savaşının bir parçasıdır. Nasrullah ayrıca Lübnan Hizbullah'ının işgal altındaki Golan'da Mecdel Şems'e düzenlenen saldırının sorumluluğunu daha önce reddettiğini vurgulayarak Hizbullah'ın Hizbullah'a yönelik bu suçlamayı gündeme getirmek, Siyonist orduyu bu saldırıdan temize çıkarmak amacıyla yapılan zalimane bir harekettir ifadesini kullandı. Siyonist düşmanın ümmetin özgür halkının öfkesini ve Müslümanların intikamını beklemesi gerektiğini vurgulayan Nasrullah, liderlere yönelik suikastlar direnişi etkilemez ancak deneyimler direnişin büyüdüğünü ve güçlendiğini göstermiştir vurgusunda bulundu. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri direniş ekseninin uzun yıllardır öfkeyle ama akılla ve mantıkla mücadele ettiğini belirterek Siyonist düşmanın direnişin tepkilerini bildiğini ifade ederek direniş soykırımcı İsrail rejimine karşı gerçek ve tam olarak hesaplanmış bir yanıt arıyor diye ekledi. İsrail rejiminin terör eylemlerine İran ve Lübnan Hizbullah'ının vereceği tepkiden korkan Siyonistler, Başbakan Benjamin Netanyahu ve rejim kabinesi üyelerinin güvenlik tedbirlerini yoğunlaştırarak teyakkuza geçti. New York Times'ın haberine göre Amerikalı yetkililer, Siyonist rejimin Haniye suikastının sorumluluğunu resmi olarak üstlenmemesine rağmen Tel Aviv'in Hamas'ın siyasi büro başkanı, na suikast düzenlediğini itiraf etti. El Menar televizyon kanalı Lufthansa'nın Tel Aviv'den yolcu ve kargo uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini bildirdi. İsrail Havacılık İdaresi de güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle işgal altındaki topraklardan bölge ülkelerine tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. İsrail gazetesi Yediyot Aharonot'ta Siyonist rejimin İsmail Haniye'nin Tahran'da şehadeti için düzenlenen terör operasyonuna değinerek şunları yazdı. Dünya çapındaki tüm Tel Aviv büyükelçiliklerinde alarm seviyesi arttırıldı. Aynı zamanda İsrail ordusu Lübnan Hizbullah'ını Şehit Fuat Şükür suikastına olası tepkisinden korkarak işgal altındaki bölgelerin kuzeyinde tehlikeli maddeler içeren 30 fabrikayı kapattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. TRT'nin haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Başkanı Biden'ın görüşmesinde Türkiye ile Amerika ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini, her adımda gösterdiğini, Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen alçak suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirildiğini ve İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı. Erdoğan, Türkiye ve Amerika ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle bugün bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. NTV'nin haberine göre Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın 2 Ağustos Cuma bir günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor. Şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında kendi imzası bulunan milli yas ilanına ilişkin karar da yer aldı. Söz konusu kararda Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesiyle bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görünmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ediyorum ifadelerine yer verildi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bolivya ile ilişkileri stratejik, kardeşçe ve ortak noktalara özgürlükçü ve bağımsızlık pozisyonlarına dayalı olduğunu söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesut Pezeşkian, İran'ın 14. dönem Cumhurbaşkanlığı'nın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Bolivya Dışişleri Bakanı Selin de Sosa Londa ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin kardeşçe olduğunu ve ortak noktalara özgürlükçü ve bağımsızlık arayışlarına dayandığını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Mordat 1403, Hicri Kameri 27 Muharrem 1446 ve Miladi 2 Ağustos 2024 Cuma. 34 yıl önce bugün 2 Ağustos 1990'da Irak'ın saldırgan Baas rejiminin ordusu güney komşusu Kuveyt'e saldırarak bu ülkeyi işgal etti. Bu, Irak ordusunun 1980'de İran'a yönelik saldırısından sonra ikinci saldırısıydı. Saddam rejiminin her zaman Kuveyt üzerinde toprak iddiası vardı ve bu ülkeyi Irak'ın 19. vilayeti olarak görüyordu. Saddam rejimi, Fars Körfezi bölgesinde üstün güç konumuna kurarken, zengin petrol kaynaklarına sahip Kuveyt'i işgal ederek Arap dünyasının liderliğini ele geçirmeyi planladı. Ancak Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi dünyada eski Bağdat rejimine karşı olumsuz tepkiye yol açtı. Dünya ülkeleri ve Güvenlik Konseyi Irak'ın bu eylemini kınadı ve ülke ordusunun Kuveyt'ten çekilmesini talep etti. Ayrıca Amerika'nın başını çektiği birçok ülke Irak ordusunu Kuveyt'ten çıkarmak için kuvvetlerini Fars Körfezi'ne gönderdi. Yaklaşık 7 ay süren siyasi istişarelere rağmen Saddam rejimi kuvvetlerini Kuveyt'ten çekmeyi reddetti ve bunun sonucunda müttefikler Irak'ı işgal ederek 28 Şubat 1991'de Kuveyt'i işgal ederek bu ülkenin ordusuna ve halkına ağır kayıplar ve hasarlar verdiler. ...11 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Mordat 1392'de İranlı ünlü tiyatro nakkalı Veliullah Torabi vefat etti. Nakkallık alanında önemli bir şahsiyet olan Veliullah Torabi, uluslararası alanda çıktığı sahnelerde sergilediği başarılı performansı neticesinde özel konuma yükseldi. Babası Hatip'ti ve çocukluğundan itibaren oyunlarda Müslüman çocukların rolünü oynadı. İki çocuğun rollerinin ardından Hazreti Kasım Aleyhisselam, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rollerini okudu. Veliullah Torabi sanatını sadece İran'da değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde de sundu. Büyük şiiriyle birlikte İran'ın ve İranlıların adını duyurdu. Tahran'daki nakkallık sanatının tek hocasıydı. Firdevsi'nin Şahnamesi ve diğer Fars edebiyatı büyükleri, şahname hikayeleri ve eski anlatıcıların tomarları üzerinde büyük bir ustalığa sahipti ve anlatımında özel bir üsluba sahipti. Şahnameyi özgün bir şekilde ve geleneklere dayanarak okuyuşu öyle bir yaratıcılıktan yararlanıyor ki, onu izlemek her izleyicinin zihninde tatlı bir anı bırakıyor. Çeşitli anlatı tomarları hazırlayıp düzenlemenin yanı sıra Şahname'nin çeşitli rivayetlerini de birkaç cilt halinde derledi ve bunlardan biri Meşkinname adıyla yayımlandı. 140 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Muharrem 1306'da Hacı Molla Ali Keni vefat etti. Kacar döneminin sömürgeciliğe karşı savaşan en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Mirza Gurban Ali Amoli'nin oğlu Molla Ali Keni, Hicri Kameri 1220 yılında Tahran'ın kuzeybatısındaki Ken mahallesinde doğdu. Tahran ve İsfahan'da eğitim gördükten sonra Necef-i Eşref'e gitti ve ileri düzey İslami ilimleri tamamladıktan sonra Tahran'a döndü. Molla Ali Keni Tahran'da etkili bir alim olarak tanındı ve İran halkının çoğu onu takip etti. Hacı Molla Ali Keni'nin etkisi o kadar fazlaydı ki bazen hükümet yetkilileri dini sorunların çözülmesi için ona geliyordu. Sosyal ve politik alanda Babiya'yı cesurca İslam'ın dışında bir mezhep olarak tanıtan ve Nasreddin Şah'ın aşırılıklarına karşı çıkan ve Şom-Reuters anlaşmasının imzalanmasını engelleyen kişi Molla Ali Keni'ydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Amerikalı bankadan Türk varlıklarında tuzak uyarısı. Aşırıya kaçtı.
Star.
Türkiye için 600 milyon dolarlık onay. Bakan Şimşek, ekonomi programımıza duyulan güvenin göstergesi.
Ve Yeni Asya.
Kredi kart borçluların sayısı giderek artıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Halim Gençoğlu 31 Temmuz tarihli Aydınlık gazetesinde İsrail'in soykırımında Amerika nerede duruyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçen hafta Amerikan Kongresi'nde Benjamin Netanyahu gibi bir savaş suçlusunun alkışlanması Amerika'nın Orta Doğu'daki terörün sorumlusu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Bilindiği üzere İsrail'in nüfusun yoğun olduğu bölgelerde aşırı askeri güç kullanarak yüksek sivil kayıplarına yol açmakla suçlanmasının nedeni katliama varan orantısız güç kullanımının devlet terörüne sebep olmasından ileri gelmektedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir süredir Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi, Birleşmiş Milletler'de dahil olmak üzere birçok kuruluş tarafından uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilmekte ve yine bazı devletler tarafından savaş suçu olarak görülmektedir. Özellikle 7 Ekim'den bu yana Gazze ablukası, mal ve insan akışını kısıtlayarak insani krizlere neden olmaktadır. İsrail'in genellikle sivil kayıplarla sonuçlanan, şüpheli militanları hedef alarak öldürme uygulaması yargısız infaz olarak kesinleşmiştir. Bu noktada İsrail'in katliamlarının en önemli desteği Amerika'dan gelmektedir. Halbuki insan haklarının toplumsal ilerleminin zirvesi olarak müjdelendiği bir yüzyılda devletlerin soykırım yapan kişileri açıkça desteklediği örneklere tanık olmak insanlık adına son derece rahatsız edicidir. Sıklıkla dünya barışını tehdit eden bu çağın medeni soykırımcıları yalnızca korkunç zulümlerden değil, aynı zamanda toplum üzerinde silinmez yaralar bırakmaktan da sorumludur. Dolayısıyla bir lider veya devlet bu tür ırkçı siyasilere saygı gösterisinde bulunduğunda şüphesiz bunun sonuçları tahmin edildiğinden çok daha derin ve geniş kapsamlı olacaktır. Soykırımı destekleyenler etnik kökene, dine veya siyasi bağlılığa dayalı olarak belirli grupları sistematik bir şekilde yok eden bireylere veya rejimlerin meşrulaşmasına yardımcı olmaktadır. Soykırımın ne olduğunun belge ve gerçeklere göre değil de siyasi oyunlara göre belirlendiği yeni dünya düzeninde zulmün mimarları Netanyahu gibi bir savaş suçlusunu mecliste alkışlayabilmesi, aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği bir hakikattir. Zira bir devlet soykırımcı bir figürü desteklediğinde veya ona saygı duyduğunda, devlet kontrolündeki medya ve eğitim müfredatı, bu kişileri ulusal kahramanlar olarak sunarken, suçlarını nasıl küçümseyerek açıkça inkar edecek şekilde manipüle ettiklerini Hitler Almanya'sında görmüştük. Soykırımcı figürleri destekleyen siyasi liderler bunu genellikle milliyetçilik, ideolojik uyum veya siyasi kazanç gibi çeşitli nedenlerle yapmaktadır. Amerika'nın Orta Doğu'daki siyasi çıkarları bir yana Biden başta olmak üzere siyasetçilerinin Siyonist olduğu aşikardır. Biden ya da Macron, Netanyahu gibi ırkçı figürlere saygı duyarak özellikle soykırım kurbanlarıyla aynı doğrultuda olan muhalefet gruplarını türlü yaftalamalarla marjinalleştirerek halkın tepkisini bastırma yoluna gitmektedir.
Uğur Kepekçi 31 Temmuz tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Zalim Yönetim Kime Denir?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yıllar önce ekonomiyi düzeltmek, vatandaşı refaha kavuşturmak için büyük vaatlerle iktidar olanlar vatandaşı açlığa mahkum ettiler. Elde ettikleri meclis çoğunluğuna, tek adam rejimiyle yönetildiği güçlü bir iktidara rağmen 22 yıl gibi bir zaman iktidarda oldukları halde çözüm yoktur. Hala biraz daha kemer sıkın az kaldı diye milleti oyalamanın hiçbir mantığı yoktur. Bir avuç mutlu azınlık dışında vatandaş perişandır diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ekonominin başında olanlar da Sayın Cumhurbaşkanımız da hala vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz demekle meşguldur. Bırakın ezilmeyi, vatandaş açlıktan ölüme mahkum edilmiştir. Devletin kasası tam takır olmuş, borçlarla faizlerle ayakta tutulmaya çalışıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye iflas etmiştir. BTP lideri Hüseyin Baş'ın ifadesiyle Maliye Bakanı Şimşek, yönetmekten çok vergi tahsil ederek yabancıların alacaklarını tahsil etmeye çalışmaktadır. Sayın Şimşek, duyunu umumiye memuru olarak harika bir görev icra etmektedir. Bir işletmenin kar ya da zarar ettiğini bilmek için ileri derecede ekonomi bilgisine gerek yoktur. Biraz düşünme kabiliyeti olan, yani deli olmayan herkes bilir kar ya da zarar hesabını. En küçük işletme olarak mahalle bakkalını düşünelim. Yaptığı ticaret neticesinde sermayede artış olmamış, vitrindeki mallar azalmış, sattığını yerine koyacak bir gücü kalmamışsa, o bakkal için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Dükkanı açık tutmakta ısrar ederse bir gün iflas edecektir. Eğer dükkan kira ise mal sahibi elinden dükkanı alacaktır. Dükkan malı ise dükkanı satacaktır. Şu anda yaşanan ekonomik tablo budur. Enflasyonu düşürmek adına talebi daraltmakla ekonomi batacaktır. Ayakta kalan son işletmeler satılacak, küçük esnaf kepenk kapatacak, vatandaş da açlıktan ölüme mahkum edilecek. Ama iktidar ayakta kalmaya devam edecektir. Yönetenler şunu da bilmeli ki, devlet milletini mutlu etmek ve ona bakmak için vardır. Milletine bakmaktan, refahını sağlamaktan aciz olan hiçbir devlet ayakta kalamamıştır.
Tahran Radyosu.
Elif Çakır 31 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde emeklilere zam yapılamamasının suçlusu bulundu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dost meclislerinde sürekli Erdoğan'ı asıl muhalefette görmek lazım. İktidar partisine nefes aldırmaz, ülkeyi dar eder, muhalefet partilerine de muhalefet nasıl yapılır gösterir diyorum. Erdoğan liderliğindeki AK Parti muhalefeti geçince tadından yenmeyeceğini düşünüyorum ki, Erdoğan'ın kendisi muhalefet lideriymiş gibi son haftalarda seçim dönemi vaatleriyle ilgili CHP'yi köşeye sıkıştırmaya çalışması bunun somut işaretlerini veriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Önceki gün partisinin grup toplantısında yine CHP'nin yerel seçim kampanyasında verdiği vaatleri yerine getirmediğini diline doladı, öfkeli emeklilere CHP'yi hedef gösterdi. Seçim bitti, verilen sözler rafa kalktı. Bedava yapacağız diyerek söz verdikleri hizmetlere 3 ayda 3-4 kez zam yaptılar. CHP'li belediyelerin yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız sürüklendi. CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim. Dürüst siyaset sözlerinin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız, belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler. Erdoğan sözlerinin devamında, belediyelerin borçlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahsisiyle başlayacağını söyledi. Emekliler, Başkan Erdoğan'ın neden maaşlara zam yapamayışının sebebini, CHP'li belediyeler olduğunu duyduklarında ne hissetmiş olabilirler? Sanıyorum acı bir tebessüm. Çünkü iktidarın emeklilere zam yapamayışının sebebi korkunç enflasyon, 2,5 trilyon lirayı bulan bütçe açıklarıdır. Bu bütçe açığını da muhalefet yapmadı. Bu muazzam açıklar bütün yetkililerin tek toplandığı, denetimlerin de kağıt üstünde kaldığı Cumhurbaşkanlığı sisteminde oluştu. Nitekim Erdoğan, sorunun CHP'li belediyelerin SGK'ya birikmiş borçlarını fersah fersah açtığını bildiği için kendi ifadesiyle ölçüyor, biçiyor ama işin içinden bir türlü çıkamıyor. Emeklileri yaptıkları zam oranı kamuoyunun haklı ve bir hayli sert tepkisini çekince, Erdoğan Kıbrıs ziyareti dönüşünde uçağındaki gazetecilere durumu şöyle açıklamıştı. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz. Düşünmeden, görüşmeden asgari ücret 17 bin diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Evet, ölçüyor, biçiyor. Aza koyuyor, almıyor, çoğa koyuyor, dolmuyor, devletin kasası, bütçesi önünde. Yapabilseydi yerel seçim döneminde yapardı. Ama o kritik süreçte bile yapamadı. Çünkü saçtığı müjdelerle kaynaklar tükenmişti zaten.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyicilerimiz. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizin yeni bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta başladığımız Cin suresine bugün de devam ederek 8 ila 15. ayetlerin tilavetine değineceğiz. Sohbetimizi Cin suresinin 8 ila 10. ayetleriyle başlıyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
Doğrusu biz, cinler, göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir alev huzmesi bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Önceki sohbetimizde cinlerden bir grubun Resulullah Efendimizin dilinden Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri dinleyince o hazrete iman ettiler. Daha sonra da cinler arasında İslam dinini yaymaya çalıştılar. Bu ayetler mümin cinlerin sözlerinin devamında kendi kavimlerini İslam'a davet ederken şöyle söylediklerini anlatıyor. Biz cinler daha önce göklerde kulak misafiri olur ve bazı haberleri alabiliyorduk. Fakat şimdi şartlar değişmiş, semalar güçlü denetçilerle dolmuştur. Bu yüzden kim kulak misafiri olmak isterse bir gök taşı onu takip ediyor ve semalara girmesine izin vermiyor. Onlar bu durum değişiminin ya yeryüzündekiler için bir azap ve ceza göstergesi ya da yeryüzündekileri hidayete erdirmek ve geliştirmek için yeni bir peygamberin geliş belirtisi olduğunu vurguluyorlardı. Tabii ki mümin cinler gökyüzündeki bu değişikliği, söylediklerinin doğruluk kanıtı ve halkın hidayeti için Allah'ın iradesinin belirtisi biliyorlardı. Zira onlar ayetleri duymakla, Yüce Allah'ın yeni bir kitapla birlikte yeni bir peygamberin onlara nazil ettiğini, böylece vahiy güneşinin doğuşu ile cehalet gecesinin karanlığının sona ereceğini anladılar. Nitekim Saffat suresinin 7 ila 10. ayetlerinde de belirtildiği gibi, şeytanlar dünyanın idare ve planlama karargahına sızarak, meleklerin konuşmalarını gizlice dinlemek ve onların hedeflerinin tam tersini davranmaya çalışıyorlardı. Fakat ne zaman bu bölgeye yaklaşınca onlar hedef alınarak o bölgeden uzaklaştırılıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in hedefi bu ayetlerin somut şeylere işaret eden sözlerinin görünüşü mü yoksa mecaz ve benzetme şeyle mi olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim müfessirleri arasında görüş farklılıkları bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerin benzeri başka durumlarda da bulunduğundan genel müfessirlere göre onların somut olan sözlü görüntüleri amaçlanmıyor. Daha ziyade bu sözler somut şeylerin bir nevi hissedilen şeylere benzetilmesidir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İslam peygamberin zuhuru, dünya düzeninden bazı değişiklikler ve gelişmelerle birlikte olmuştur. Bunlardan birisi de cinlerin göklerdeki varlığının yasaklanmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasıyla birlikte cinlerin kulak misafiri olmaları ve kahinlerin dünyadakilerin haberini almak için onları kullanması durduruldu.
Ya nuran nur, ya munavviran nur, ya khalikan nur, ya mudabbiran nur, ya muqaddiran nur.
Şimdi de Cin suresinin 11 ila 15. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Ve enna minnas salihun ve minna dun zalika kunna taraiq qidada. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Mümin olan cinlerin diğer cinleri Kur'an-ı Kerim'e davetlerinin devamına bu ayetler şöyle buyuruyor. Biz cinler arasında farklı gruplar vardır. Bazıları salihler ve iyi işler peşinde, bazıları salih değiller ve kötü işler peşindeler. Tam da buradan cinler arasında da özgürlük ve seçme ilkesinin hakim olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden onlardan her biri kendi irade ve seçimine göre kendi yolunu seçiyor. Bazıları iblis gibi başkalarını kandırma ve kötü işlere teşvik etmeye çalışırken bazıları ise böyle değiller. Fakat Allah'ın emirlerine baş kaldırıp başkalarını saptırmaya çalışanlar bilsinler ki ilahi güçten kaçışları yoktur ve asla Allah'ın iradesine galip gelemezler. Mümin olan cinler Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinleyince hidayet buldukları ve ona iman ettiklerine vurgulayarak şöyle diyorlar. Eğer sizleri iman ve Kur'an-ı Kerim'e davet ediyorsak, kendimiz daha önce onun hakkaniyetine varmış ve onu kabul etmişizdir. Biz Allah'a iman eden ve Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Kerim'in hakkaniyetini kabul eden kimsenin iyi işlerinin ödüllendirilmemesinden korku ve endişesi yoktur. Zira böyle birisi Allah'ın alim ve hekim ve adil olduğunu bilirken, yaptıklarının ecir ve mükafatının da eksiksiz alınacağından emindir. Mümin olan cinler felah ve erdemliğe ulaşma yolunun Allah'a karşı teslim olmaktan geçtiğini biliyorlar. Kim böyle yaparsa doğru yolu seçmiş ve gelişme ve hidayet yoluna adım atmıştır. Fakat böyle yapmayan ise dünyada kendine ve başkasına zulmetmiştir. Ahirette de cehennem ateşine yakalanır ve Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle cehenneme odun olmuşlardır. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Cinler de insanlar gibi irade ve seçme gücüne sahipler. Bu yüzden onların arasında müminler, kafirler, salihler ve fasıklar vardır. Allah'a iman eden kimse, iyi işlerinin mükafatı hakkında endişesi ve korkusu yoktur. Biliyorlar ki kendi yaptıklarının mükafatını eksiksiz alacaklar. Hak ile batılı birbirinden ayırmanın yollarından biri, takipçilerinin kaderini kıyaslamaktır. Hakkı izleyenler gelişme ve hidayete ererken, batılı izleyenler ise adaletsizlik, zulüm ve tecavüze uğrarlar. Kıyamet sadece insanlara has değildir. Cinler de kıyamet mahkemesine çıkacaklar. Bir grup cennete giderken bir grup da cehennem ateşine düşecekler. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Peygamber döneminde hem peygamber Allah'a itaat ve ibadet iddiasında bulunuyordu, hem de ona karşı cephede onunla savaşanlar, sabotaj yapanlar, onlar kendileri için iddiada bulunuyorlardı. Onlar Allah'a itaat etmenin tamamen onların inisiyatifinde olduğunu sanıyorlardı veya kendi tabirleriyle kendileri sanmıyorlardı. Allah'a itaat ettikleri gösterişinde bulunuyorlardı. Doğru mu, değil mi? Güneş gökyüzünde ve tam tepedeydi ve oruçluların kurumuş dudakları sıcak ve yakıcı bir günden haber veriyordu. Eve gidip dinlenmek yerine camiye gelerek öğlen namazını cemaat olarak kılmak ve Ramazan ayının ilk gününde Hicri kameri 1394, miladi 1974, hatibin sohbetlerinden yararlanmak isteyen oruçlular. Camidekilerden bazıları hatibi tanıyorlardı. Büyük bir şevk ve coşku ile yeni ve çekici sözler söyleyen genç din adamı Seyyid Ali Hameni. Çok sade olmasına rağmen derin anlamları olan ve muhatabını düşünmeye sevk eden sözler. Konuşmasının ana teması Kur'an'dı, fakat atasözlerinden, terimlerden ve şiirlerden de yardım alıyordu. Görünüşe göre zengin bir kelime hazinesi vardı. Yaşı genç olmasına rağmen güçlü bir edipti. Selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Geldi bilge biri tekkeden okula, kesti tarikat ehlinin sözünü, sordum. Alim ile abid arasında nedir fark? Ki ondan seçmişsin bu grubu. Dedi ki, o kilimini dalgadan kurtarmaya çalışıyor ve bu boğulanı kurtarmaya çalışıyor. Genç din adamı, Müslüman alim ile Hristiyan papaz ve abid arasındaki farkı güzel ve akıcı sözlerle anlatıyor. Müslüman alim bir köşede oturarak inzivada yaşamak yerine meydana iniyor ve boğulmakta olanın elini tutuyor ve bu hareket sadece bir tek onun görevi değildir. Hiçbir Müslüman diğer insanın boğulması karşısında kayıtsız kalamaz. Tabii ki boğulmakta olan birini kurtarmak hedefiyle suya dalmak için yüzme bilmenin şart olduğu gibi günahkarların kurtarılması için de takvaya bürünmek gerekir. Allah'ın bize Kur'an'da Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz buyurması takvanın zaferin başlangıcı ve aracı olmasındandır. Başkasını kurtarmak isteyen biri kendini donatır. Takva ise Müslümanların günah darbelerine karşı korunmak için giydikleri kalkandır ve daha sonra günahkarları kurtarmak için tehlike dolu bölgeye giriyorlar. Seyyid Ali Ali İmran suresinin 132 ila 136. ayetlerini mübarek Ramazan ayının ilk günü için seçmişti. O başlangıçta 132. ayeti tilavet etti. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Sonra camidekilere sordu. Acaba Allah'a itaat etmekle peygambere itaat etmek birbirinden farklı mı? Neden Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin buyuruyor? İkisini bir arada belirtmek gereksiz değil mi? Hayır. Eğer sadece Allah'a itaat edin dese ve peygambere itaat edin zikredilmezse, peygamberin karşısında olanlar biz Allah'a itaat ediyoruz iddiasında bulunabilirler. İddianın alanı geniştir. Herkes Allah'ın kulu ve ona boyun eğdiğini iddia edebilir. Peygamber döneminde hem peygamber Allah'a itaat ve ibadet iddiasında bulunuyordu, hem de ona karşı cephede onunla savaşanlar, sabotaj yapanlar, onlar kendileri için iddia ediyorlardı. Onlar Allah'a itaat etmenin tamamen onların inisiyatifinde olduğunu sanıyorlardı veya kendi tabirleriyle kendileri sanmıyorlardı, Allah'a itaat ettikleri gösterişinde bulunuyorlardı. Doğru mu, değil mi? Bazıları kendileriyle yalnız kalınca nasıl siyah bir karneleri olduğunu biliyorlar. Tüm söylediklerinin tepeden tırnağa yalan olduğunu anlıyorlar. Fakat insanlara Allah'ın iyi kulları olduklarını, yaratana boyun eğdikleri gösterisi yapıyorlar. Bunlar gerçekten Allah'a tapan, halka karşı tespit edilmeli. İşte burada Allahü Teala müminler için itaat ve zarureti hakkında şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin ve peygambere de. Eğer peygambere söylemeseydi Resulullah düşmanları biz Allah'a itaat ediyoruz derlerdi. Bu yüzden Allah'a itaatin ne demek olduğu belirlenmeli. Kendilerini Allah'ın kulları bilen fakat Allah kanununun kulu olmayanlar, kanunlara uymayanlar, kulluğu gerektiren kriterlere sahip değiller. Bunlar nasıl biz Allah'ın kullarıyız diyebilirler ki? İmam Hüseyin Aleyhisselam camisinin genç din adamı buraya varınca dikkatlice baktı ve sesini yükseltti. Allah'a itaat edin ve peygambere de. Daha sonra daha yumuşak bir ses tonu ile 132. ayetin devamını kıraat etti. Le'ellekum ki size merhamet edilsin. Allah'ın merhameti ne demek? Allah'ın rahmetine maruz kalmak ne demek? Burada Kur'an'ın ifadesiyle bizim sıradan düşüncemiz arasında bir karşılaştırma yapalım. Biz diyoruz ki eğer günah işlediysek, eğer Allah'a boyun eğmediysek, eğer farzlarımızı, sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirmediysek, Allah'ın merhametinden medet umuyoruz. Allah bize acısın. Bu bizim iddia ve sözümüzdür. Yani bizim halkımızın sıradan sözleri. Allah'ın rahmetini ne için istiyorsun? Kendi görevlerimizi yerine getirmediğimiz için, halbuki biz boğun eğmemişiz, ilahi sorumluluk ve görevi dikkate almamışız. Böyle durumlarda şöyle diyoruz, bizim hiçbir amelimiz yok. Ancak eğer Allah merhamet ederse, Kur'an ayeti tam tersidir. Diyor ki, amel edin, itaat edin, belki Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Allah'ın rahmeti ancak bir milletin kendi görevini yerine getirdiği zamandır. Allah o zaman o insanlara merhamet eder ki ona itaat etsinler, kendi görevlerini yerine getirsinler. Yüz milyonlarca Müslüman Allah'ın rahmet yağmurunun başlarına yağmasını mı beklesin? Öyleyse daha çok bekleyin. Seyyid Ali 132. ayeti tekrarladı ve şöyle dedi. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Muhataplarını minbere mıhlayan konuşma tarzıyla onlara sordu. Ne demek Allah'a itaat edin? Allah'a itaat nasıl olur? Kendisi yanıtladı bu kez. Allah'a itaat edin. Allah'a itaat tüm görevleri ve ilahi hüccetleri omuzlamaktır. Bizim sorumluluğumuza verilen her şeyi yerine getirmektir. Nisa suresinin 65. ayeti şöyle buyuruyor. Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Evet, gerçek mümin böyledir. Eğer bir millet, bir ümmet böyle olursa ve kendini bu şekilde Allah'ın emrine verirse, o zaman ilahi rahmet ve onun sonsuz lütfuna nail olur. O zaman bir ümmet âlâ ulaşır. O zaman bir millet insani gelişime ulaşır. O zaman eli ve ayağından zincirler ve esaretler kırılır. O zaman ilahi rahmete nail olur. Camidekiler Hatib'in konuşmalarına öyle dalmıştı ki ne mübarek Ramazan'ın öğlen sıcaklığını ne de susuzluğunu hissediyordu. Caminin içindeki hava çok sıcaktı fakat Hatib hiçbir rahatsızlık hissetmeden veya bir an bile durmadan konuşmasına devam ediyordu ve Âl-i İmrân suresinin 133. ayetini tilavet etti. Dünyayı daha üstün ödülleri almak için ondan daha hızlı hareket etmek gereken bir yarış meydanı gibi bilen ayet. Toplumun dertlerini iyi tanıyan ve dini milletlerin afyonu olarak Müslüman milletlerin zihnine yerleştirmek için ne kadar kapsamlı bir propaganda yapıldığını bilen Seyyid Ali, halka hitap ederek şöyle dedi. Ey insan! Sana hızlanma demiyorlar, sana evde uyu demiyorlar. Güçlerini çalıştırma, sana din adına bunları söyleyen yalan söylüyor ve dinin böyle bir emir vermediğini bilmiyor. Din sana daha fazla hızlan diyor ama neye doğru sana layık olana, her ne olursa olsun sizin için küçük ve az olan dünyanın maddi hayatına değil. Ey büyük insan, senin büyüklüğünle, senin konumunla uyumlu olan şeye doğru hızlan. Hızın Allah'ın mağfiretine doğru olsun. Tüm göklerin onun karşısında küçük olan ilahi cennete, tüm dünya onun karşısında küçüktür. Dünyanın tamamı ona kıyasla küçüktür. Sen eğer bir şeye irade etmek istiyorsan, senin için yer ve gök küçük ve önemsizdir. Bunlardan daha büyüklerine azmet, mağfirete ki her şeyden üstündür. Mağfiret ne demek? Bazen birine küfrediyoruz, sonra özür diliyoruz, beni bağışlayın veya zulmeden, suç işleyen, günah işleyen, yeryüzünde fesah çıkaran ve kışkırtan kişi Allah'ın azabını hak eder. Sonra kıyamet gününde döktüğü bir damla yağış veya ilgi veya yaptığı tevessül nedeniyle Allah da onun hatalarını bağışlar. Bu mu Allah'ın mağfireti? Hayır. Mağfiret, yüce Allah'ın hesapsızca istediği için birine sebepsiz lütufta bulunması değil, onun kendisi bu ilahi lütuf yolunda çabalamadan. Gufran yani bir boşluğu doldurmak ve iyileştirmek. Sizin vücudunuz derin bir yara alır. Burada size merhem verirler. Yaranın iyileşmesi ve vücudun o bölgesinin kendi yanında kendi cinsini yaratması için ilaç sürersiniz. Bu yara dolar, iyileşir. Eğer verdiğimiz misalde ruhu bedene benzetsek, işlediğiniz her günah ruhunuzda bir yara oluşturur. Neden günah? Ruha darbedir diyoruz. Zira ruhun yücelmesi gerekiyor ve günah, insan ruhunu arzu ettiği mükemmellikten ve tekamülden alıkoyan her şeydir. Örnekleme ve benzetmede bu darbe işte ruhta açılan yaradır. Bir günah işlenince bir eksiklik şekillenir. Allah göstermesin. Biri başkasının malını yerse, birileri yalan söylerse, birileri iftira atarsa, bu işlerin her biri ruhunda bir boşluk oluşturmuştur ve ruhu yaralanmıştır, eksilmiştir, mükemmellikten geri kalmıştır. Şimdi bu günah mağfiret bulmalıdır. Yani bu boşluk, bu ruh eksikliği onun nefsinde oluşan bu eksiklik bertaraf edilmelidir. Buna gufran denir. Nasıl giderilir? Telafi etmekle. Yüce Allah, sen günah işlediğin için şimdi her ne kadar iyilik yaparsan, biz o günahı asla yok etmeyiz demiyor. Allah inatçı değil ki, kendisi Taha suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Affedeceğim. Biz işlenen yanlışlar ve günahları göz ardı etmeye hazırız. Tabii telafi edildiği takdirde. Fakat kimin için? Ayetin devamı şöyle buyuruyor. Tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için. Evet, evriminizin yolu buradandır. Bu tarafa gitmeliydiniz. Sizi affetmeye hazırız ama ne zaman gelişmeye gittiğinizde, tekrar doğru yola döndüğünüzde tövbe edin, yani dönün, imanınızı güçlendirin, salih amel işleyin. Amel, amelden gafil olmamak gerekir. Seyyid Ali daha sonra 133. ayetin 2. bölümünü ele aldı. Allah'ın muttakilere cennet vaat ettiği bölümü hafif gülümsedi ve şöyle dedi. Bilinen bir cümle vardır. Hani dindarlar birbirlerine siz artık cennetliksiniz diyorlar. Biraz duraksadı ve yine aynı gülümsemeyle devam etti. Tabii eğer inşallah sizi içeri alırlarsa hepimiz cenneti arzu ediyoruz. Hepimiz dualarımızda cenneti talep ediyoruz. Fakat bizzat Allah'ın kendisi, biz bu cenneti takvalı olanlar için hazırladık diyor. Bu sofrayı insanlardan özel bir grup için serdik. Onlar kimlerdir? Takvalı olanlar. Bir sonraki ayet, 134. ayet, muttakilerin bazı özelliklerini anlatıyor. Takvanın şartlarından biri, İnfak etmektir. İnfak etmek harcamaktan farklıdır. İnfak harcamaktır ama her türlü harcamak değil. İnfak bir boşluğu dolduran, gerçek bir ihtiyacı gideren harcamaktır. Bugün bir şeye, örneğin su ve havaya ihtiyacı olan millete başka bir şeyde yardım edersen, burada infak etmemişsin, parayı çarçur etmişsin. Öyleyse infak herkesin işi değildir, zeki insanların işidir. Onlar ihtiyaçlar ve boşlukları anlıyorlar ve o ihtiyaçlar ve boşlukları dolduruyorlar. Ayetin devamı, öfkelerini yenenlere işaret ediyor ve onları takvalı insanlar olarak tanıtıyor. Öfkelerini yenenler kimlerdir? Öfkelendikleri zaman sabrediyor ve öfkelerini dinince akıl ve dirayetle daha iyi olanı yapanlardır. Muttakilerin bir diğer belirtisi onların affedenlerden olmalarıdır ve insanların hataları ve kaymalarını affedenlerdir. Halkın suçmelerini göz ardı etmek gerekir. Fakat hatalar ve günahların birçoğu sade bir suçme değildir. Allah da böyle bir günahı zor göz ardı eder. İnat ve kasıtlı olarak işlenen hatayı göz ardı etmemek gerekir. Fakat insanların genelde çok sayıda olan suçmeleri ve kusurları affedilebilir. Peki, takvalı olanların diğer belirtileri nelerdir? 135. ayette şöyle okuyoruz. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. Evet, Allah'ı anmak bizim elimizde bir vesiledir. Şeytana karşı Allah ipini hatırlamak bizim elimizdedir. Bizim zeki düşmanlarımızın bizim önümüzde oluşturdukları tehlikeden kurtulmak için. Allah'ı anmak çok değerlidir. Muttakiler bir hata işlediklerinde veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlarlar. Onlar günahları için bağışlamayı talep ederler ve mağfiret dilerler. Bu boşluğun iyileşmesine çalışırlar. Fakat bu da Allah'ın yardımı olmadan olmaz. Bu yüzden Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Allah'tan başka kimse insanların günahlarını bağışlayamaz. Senden hareket ve Allah'tan bereket, çalışma ve çabalama, bizden ve kabul görmek ise Allah'tan. Öyleyse çalışmak ve hareket etmeyi kendi dosyamızdan silemeyiz. Buna ilaveten, muttakiler günah bildikleri şeyin üzerine ısrar etmezler. Bu insanlar çalışma ve çabalamaktan vazgeçmezler. Günahları için istiğfar ederler. Hata ve günah yoluna ısrar etmezler. Bir sonraki ayete göre böyle insanların mükafatı Allah'ın mağfireti ve altından nehirler akan cennetlerdir. İşte onlar mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Evet, Seyyid Ali sözlerini burada bitirdi ve gelecek toplantılarda ehli amel hakkında daha fazla konuşacağına söz verdi. Ardından Kur'an-ı Kerim karesi Hatib'in yerine geçti ve seçilen aynı ayetleri tilavet etti.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ati'u'llaha ve'r-rasule le'allekum turhamun. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
Değerli dinleyicilerimiz, Ayetullah Hameneyi'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın ikinci bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetleriyle karşınızdayız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi şehit Heniye'nin cenaze namazını ikame etti. İran Dışişleri Bakan Vekili, İran İslam Cumhuriyeti'nin saldırganlara karşı ulusal güvenliğini ve egemenliğini savunmak için gerekli her türlü tedbiri almaya kararlı olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakan Vekili, İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejime karşılık verme ve kararlı bir şekilde cezalandırma konusundaki doğal ve meşru hakkını kullanacağını söyledi. İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplanma çağrısı gündeme geldi. Haber kaynakları Güney Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyine büyük bir füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri direniş komutanlarına yönelik suikasta verilecek cevabın kesin olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti ve Lübnan'ın Siyonistlerin suçları karşısında sessiz kalmayacağını vurguladı. İran, İsrail rejiminin terör eylemlerine İran ve Lübnan Hizbullah'ın vereceği tepkiden korkan Siyonistler, Başbakan Benjamin Netanyahu ve rejim kabinesi üyelerinin güvenlik tedbirlerini yoğunlaştırarak teyakkuza geçti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetini dinlediniz.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsu.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
এখন শুনবেন সূরা বাকারার 255 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তরজমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহু লা ইলাহা السماوات